Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyorum.
Hayırlı akşamlar, hoş bulduk İbrahim Bey, teşekkür ediyorum.
Evet, yine dopdolu bir gündemle birlikteyiz Medeniyet Coğrafyamız programında. Bu programın ve bu gündemin odağında da Türkiye var. Türkiye'nin terörle mücadelesi var. Malumunuz hocam, geçen hafta pazar günü İçişleri Bakanlığı'na yönelik bir terör saldırısı girişimi oldu. İki terörist etkisiz hale getirildi. Emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi bu teröristler. Tabii bu teröristlerin nereden kalkıp Türkiye'ye geldiği konusu merak ediliyordu. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada bu teröristlerin Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı ve bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti ve dünyada da yankı uyandıran bir cümle kullandı. Dedi ki bundan sonra terör örgütünün bütün tesisleri, buna enerji de dahil, bizim meşru hedefimizdir. Üçüncü tarafları da bu hedeflerden uzak durmaya davet ediyoruz dedi, uyardı. Bunun ardından da Irak'ın kuzeyine hava harekatları başladı. Dün gece itibarıyla da Suriye'nin kuzeyine hem MİT hem de Türk Silahlı Kuvvetleri hava harekatları gerçekleştirdi. Daha önce acaba bir kara harekatı olur mu tartışması gündemdeydi. Buna dair Savunma Bakanlığı kaynakları her türlü seçeneğin ortada olduğunu, her şeyin olabileceğini ifade etti. Öncelikle bu terör saldırısına dönecek olursak pazar gününe, hedef neydi, ne amaçlandı, ne mesaj verilmek istendi ve bugüne geldiğimiz zaman bu yapılan operasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. İbrahim Bey'in de bu güzel girişinden sonra terör eylemlerinin simgesel amaçları da vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılacağı gün, meclis açılmadan önce Ankara'nın göbeğinde ve İçişleri Bakanlığı'nın önünde bir terör saldırısı. Yani bu dünyaya verilen mesaj şu: İçişleri Bakanı dedi ki Türkiye'de terörü bitirdik. Hı hı. İşte yurt dışında operasyonlar yapıyoruz. Mesajlarının verildiği bir günde siz böyle bir intihar saldırısı yapıyorsunuz. Teröristlerin kimlikleri belirleniyor ve Suriye'den, yani tam da Amerika'nın besleyip büyütüp palazlandığı bölgeden ve eline verdiği silahlar da parmak izinden bunu çıkıyor. Ve Türkiye bunun üzerine Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mesajını aynen size buradan okumak istiyorum. Türkiye'nin terörle mücadelede Suriye'de uygulayacağı yeni angajman kurallarını ilan ediyoruz. Suriye'de Rakka'ya kadar olan bölgede ve hatta gerekirse daha da derinliklerde terör hedeflerini yerle bir edilecektir deniyor. Teröristlerin Suriye'deki petrol kuyuları, bakın, eğitim kampları ve lojistik cephe üsleri, haberleşme merkezleri, sığınakları, karargah ve koordinasyon için kullandıkları evler, arabalar ve diğer araçlar, kısacası teröristlere ait ne varsa hepsi hedefte dendi ve dün gece de yapılan operasyonlarla bunların alev alev yandıkları görüldü.
Evet.
Yani önce söyledi, arkasından yaptı. Yani böyle bir blöf falan değildi bu. Ve bu Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra deklare ettiği birinci basamaktı. Birinci basamak şuydu: dedi ki artık Türkiye terörü hedeflerinde, inlerinde vuracak. Eskiden sadece Türkiye sınırları içerisinde yaptığı mücadeleyi artık, dedi, Irak'ta, Suriye'de, dünyanın neresinde olursa olsun, nasıl ki Amerika Afganistan'ı gidiyor, işgal ediyor, Irak'ı işgal ediyor,
Suriye'ye geliyor,
11 Eylül'ü bahane ederek. Ve Türkiye dedi ki artık yeni bir konsepte girdim. Önceki günkü mücadeleyle birlikte bu ikinci safhaya geçti. Artık Türkiye önce diyor ki bu terörü koruyan, kollayan, himaye eden üçüncü güçler diyor.
Evet.
Bunun Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri olduğunu, Fırat'ın batısında Rusya olduğunu ve rejim olduğunu Sağır Sultan bile biliyor. Evet. Fakat diplomatik bir dille diyor ki biz bu hedefleri vuracağız. Siz karargahlarınıza, kışlalarınıza çekilin. Yani benim orada Amerikan askerleriyle, Rus askerleriyle bir işim yok. Ben terör hedeflerini vuracağım diye ultimatum veriyor. Fakat Fırat'ın batısında Suriye kontrolündeki Tel Rifat çevresinde Rusya birliklerine diyor ki karargahlarınızdan dışarı çıkmayın. Böyle bir tehlikeli durum var. Rus askerleri karargah kendi üslerin içerisinde duruyorlar. Türkiye operasyonu yapıyor. Tel Rifat bölgesinde Suriye'nin kontrolü altında Suriye'de Rusya hava sahasının kontrol ettiği rejim Suriye ilişkilerinin birlikte kontrol ettiği bölgelerde yapılan operasyonda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Türkiye hedeflediği yerleri işte mühimmat depolarını PKK'nın sığınak, barınak, lojistik desteklerini vuruyor ve Fırat'ın batısında herhangi bir problem yok. Fırat'ın doğusunda Amerika'nın kontrol ettiği bölgelerde ise bir Türk siyasi Amerikan üssünün olduğu merkeze 500 metre kala F-16 uçağı tarafından teamüden bilerek isteyerek onun bir Türk siyasi olduğu bilinerek düşürüldü.
Evet.
Bu yani benim kişisel kanaatime göre o 1 Mart tezkeresinden sonra Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesinden sonra yaşanan ikinci büyük krizdir. Yani bu öyle geçiştirilecek ya işte pardon yanlışla olmuş denilecek bir şey değildir. Bunun yankıları sürecektir. Bir de devlet aklı şöyle işler. Yarına bırakır ama kimsenin yaptığını yanına bırakmaz.
Evet.
Tekrar ediyorum devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz.
Evet. Peki burada şöyle bir soru akla geliyor hocam. Türk sihasını vuran F-16 hangi üsten kalkıp bu eylemi gerçekleştirmiştir?
Başka bir ülkeden diye geçiyor haberlerde. Evet. Fakat bazı kaynaklardan araştırdığımızda bunun İncirlik üssü olabileceği söyleniyor.
Evet. Bu böyleyse kesin, durum daha vahim
değil mi? Kesin teyit edilmemekle birlikte yani eğer bizim Adana İncirlik üssünden kalkan bir Amerikan F-16'sı Fırat'ın doğusunda insansız Türk sihasını bilerek isteyerek vurmuşsa bunun vehameti daha da büyük olacak. Önümüzdeki günlerde bu netleşecektir. Burada aslında bir restleşme söz konusu. Türk sihası 500 metre yakınına kadar Amerikan üssünün yanına gelerek yani muhtemelen bakın muhtemelen bu ultimatumdan sonra PKK'nın elebaşıları önemli işte Amerika'nın çok para ve eğitim verdiği ve onlar için önemli olan mesela bu FETÖ hadisesinde de yani bir benzetme yaparak söyleyelim. Mesela 15 Temmuz öncesinde FETÖ'nün A takımı bir şekilde kaçıp gitmişler.
Evet.
Yani şu anda operasyon yapılan, hapse atılan çoğu hani ihanet, üstü ihanet, ortası ticaret, altı
ibadet
deniyor da büyük bir kısmı o ibadet dediğimiz insanların hapiste olduğunu ama en üst tepenin yurt dışına kaçtığını biliyoruz. Hı-hı. Yani ki büyük devletler çok emek ve para yatırdığı elemanlarını korurlar. Öyle hemen hapse atılmasına öldürülmek bir rahip Branson için neler yaptı Amerika? Evet. Şimdi muhtemelen o PKK'nın gelecekte Amerika'nın gözünde işte yönetici kadrosu konumda olanlar o üstlere
sığındılar
muhtemelen. İşte Türk siyasi onları kapılarına kadar kontrol yani takip edip Amerika şu mesajı verecekti. Yani bak sıfır noktasına kadar siyah takip etti. Siz burada bunların elebaşlarında besliyorsunuz, koruyorsunuz mesajı verip ama asla o SİHA'nın Amerikan üstüne bir bomba bırakmayacağını Amerika'da biliyordu, Türkiye'de biliyordu.
Evet.
Yani çünkü şu anda elektronik harp yapılıyor ve herkes herkesi tanıyor. Yani bir metre
Bir de şöyle bir şey var hocam, yani 400-500 metreye kadar yanaşmasına gerek yok SİHA'nın. Yani kilometrelerce öteden evet. de zaten hedefini imha edebiliyor.
Şimdi burada aslında evet. Türkiye Amerikan üssünün dibine kadar yaklaşarak Amerika'ya bir mesaj vermek istedi. Amerika'da bu SİHA'yı düşürerek Türkiye'ye bir gözdağı vermek istedi. Ve ben buradayım, gitmiyorum diyor.
Evet.
Şimdi isterseniz o az önce bir FETÖ benzetmesi yaptık. Bir başka benzetme Buyurun. Yapalım. Şimdi Amerika'nın o güney bölgeleri, Hispaniklerin çok olduğu bölgedir. İşte Texas, New Mexico, Arizona, Kaliforniya. Oralar Amerika'nın 1865'teki Meksika ile savaşından sonra elde ettiği topraklardır. Ve orada çoğu insan da İspanyolca konuşurlar. Şimdi diyelim ki orada bir terör örgütü kuruldu.
Evet.
Bir takım
faaliyetler
yapıyor. Daha sonra Amerika'da bu faaliyetlerini yürütemiyor. Meksika'ya çekiliyor. Ve Meksika'dan geliyor. Amerika'da eylemler yapıp gidiyor. Sonuçta en sonunda bir eylem yapmış. Tekrar oraya gitmiş.
Evet.
Amerikan SİHA'sı Meksika'daki o Hispanik terör örgütüne operasyon yaparken bir Türk uçağı gidiyor, onu düşürüyor. Düşünün yani. Yani benzetme evet. bu. Şimdi diyeceksiniz ki Türk uçağının orada ne işi var? Peki Amerikan orada ne işi var?
Ne işi var? Evet.
Yani şimdi benzetmeyi yapacak olursak empati yapalım. Birleşmiş Milletler kararı var mı? Yok. Yani evet. Birleşmiş Milletler'in oraya Amerika'nın müdahale etmesini gerektirecek bir karar yok. Peki Amerika oraya niye geldi? DAEŞ'le mücadele evet. edeceğim dedi. Peki orada DAEŞ var mı? O da yok. Artı
DAEŞ'ı da Türk ordusu temizledi.
Türkiye diyor ki evet. bakın diyor, DAEŞ'a en büyük Elbap operasyonunda 4-5 bin DAEŞ'li
evet.
Terörist öldürüldü. Yani bütün koalisyon birliklerinin, Amerika ve bütün türevlerinin yapmış olduğu, DAEŞ'e vermiş olduğu zarardan çok daha fazlasını Türk askeri verdi. Diyor ki eğer mücadele edecekseniz, samimiyseniz gelin birlikte, varsa diyor ki
Yok.
Olmadığını da her evet. iki taraf biliyor. DAEŞ'li varsa operasyon yapıp
temizleyelim.
Ama siz diyor bir NATO müttefiki nize karşı 40 yıldır mücadele eden, silahlı eylem yapan 30-40 bin insanını kaybetmiş bir Türkiye'ye karşı siz bu örgütü destekliyorsunuz. Yani Türkiye'deki adı PKK'dır. Oraya gitmiş YPG olmuş, PYD olmuş, SDG olmuş. Yani siz harfleri değiştirerek bunun teröristliğini evet. içine birkaç tane de satın aldığı Arap aşiretlerinden unsurlar yerleştirerek işte Arap-Kürt karışımı gibisinden bir dünyaya hava veriyor. Fakat artık günümüzde teknoloji o kadar gelişti, haber alma kaynakları o kadar ilerledi ki yani Sağır Sultan duyuyor. Şu anda Ankara'nın göbeğinde eylem yapan teröristin Suriye'den ve Amerika'nın besleyip büyüttüğü bölgeden geldiğini Türk halkı bunu gördü.
Evet.
Şimdi Türkiye operasyon yaparken de Türk siyasetini Amerika'nın düşürdüğünü gördü. Daha sonra şimdi anketler yapılıyor. Deniyor ki Türkiye'de Amerikan düşmanlığı neden yükseliyor?
Yüksek çıkıyor.
Ya şimdi bunu yani normal bir Türk vatandaşı Amerika'ya sempatiyle bakıyorsa bu olaydan sonra bu insanın da zaten
sıkıntı var demektir.
Yani orijininde evet. bir sıkıntı var demektir.
Evet.
Yani vatan, millet, vatandaşlık bağıyla yani Türk olmasa bile bir vatandaşlık bağıyla Türkiye'ye bağlı olan bir insanın bile bu konuda bir tavır koyması beklenir en azından. Şimdi bu olayı ileriye doğru düşündüğümüzde tekrar ediyorum. Bu öyle geçiştirilecek bir hadise değil. Nitekim Amerikalı komutan böyle özür mahiyetinde işte falan böyle alt perdeden evet. olayı geçiştirme turuna gidiyor. Amerikalıların şöyle bir özelliği vardır. Pentagon şahindir. Vurur, dağıtır. Dışişleri Bakanlığı da güvercin pozisyondadır. Ortalığı yatıştırmaya çalışır. Evet. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanlığı işte bu işi işte sulhle halledelim filan ama öbür taraftan da mesajı veriyor. Düşürdüm. Bir daha gelirsen aynısını yaparım gibisinden evet. de meydan okuyor.
Yani Türkiye buna dair bir açıklama yapmadı, bir doğrulama mahiyetinde bir haber çıkmadı hocam.
Buna şimdi bizim şöyle bir özelliğimiz var. Amerika bir şey yapıyor. Medya elinde, para gücü elinde, silah gücü elinde. Yaptığı yanına kar kalıyor. Mesela Musul'da DAEŞ'ı bombalıyorum diye dümdüz etti. On binlerce masum insanın kanına girdi. Suriye, Rakka'da aynı şeyi yaptı. Veya Rusya, Halep'te
aynı şeyi
adeta yaptı. Taş üstünde, taş gövde üstünde baş bırakmadı ama bunların yaptıkları yanına kar kalıyor. Çünkü Birleşmiş Milletler'de veto hakkı var. Bunların onda birini Türkiye yapsa, yani Türkiye'yi yani hangi insan hakları mahkemesinde yargılayacaklarını şaşırlar.
Evet.
Şimdi Türkiye adeta o eskiden, şimdi çok şükür o da kalmadı ya, genç kızlar böyle dantel işlerlerdi, çeyizlik böyle. Sabahlara kadar böyle ince ince, gergef gergef. Yani Türkiye bir operasyon yaparken o eski genç kızların o dantel
inceliğinde
gibi nokta operasyonu yapıyor. Yani bir teröristin o karargahı neresi, silah deposu neresi, işte petrol çıkarıyor, depoluyor ve yani rejime o kadar satıyor. Absürt bir durum ki rejime satıyor. Suriye devletinin petrolünü Suriye hükümetine satıyor.
Aynı rejime Amerika yaptırım uyguluyor değil mi bir taraftan da hocam? Böyle bir tezahürat var.
Neresinden bakacağını yani bunların bakın o rejime petrolü herhangi bir Türk şirketi satmış olsun bakın hangi kara listelere alınır, hangi yaptırımlar uygulanır. Ama bunu Amerika diyoruz ama işin ucu da yine Siyonist çeteye gidiyor.
İsrail'e.
Yani, İsrail, Siyonist çete. Evet. Yani bunlar öyle bir kumpas kurmuşlar ki burada Suriye'nin petrolüne ve su kaynaklarına çökmüşler. Buradan elde ettikleri gelirle o PKK, YPG işte 1000 tır dolusu, 5000 tır dolusu, 10000 tır dolusu habire böyle medyada verdiği silahın parasını da oradan çıkarıyor. Evet. Diyor ki bu bölgede benim havadan zaten diyor teknolojik üstünlüğüm var. Ama Hans'larım, Johnny'lerim burada diyor boşuna heba olmasın. Burada PKK'lılar da taşeron olarak bulmuşlar. Onların parasını da Suriye petrolüyle finanse ediyorlar. Ne güzel diyor yani bundan iyisi Şam'da kayısı demişler. Bu nedenle Amerika'nın bu mevcut statükoyu değiştirmek istememesi gayet doğaldır. Çünkü çark kendine işliyor.
Evet.
Fakat Türkiye şunu bu operasyonda gösterdi ki biz teröristi sadece kendisini değil onun silah deposunu, gelir kaynağı olan o kaçak petrol rafinerlerini, enerji santrallerini vuracağız dedi ve vurdu. Peki 1974 yılına gidelim. Yani bizim medeniyet coğrafyamız programımız biraz işte geçmişte de bağlantı, korelasyon kurmamız gerekiyor. Biz Kıbrıs'a aslında Johnson'ın bir mektubu vardı Türkiye'yi tehdit eden 1967 sanırım.
Evet.
Türkiye Kıbrıs'a askeri harekat yapmak istiyor. Demirel Başbakan genelkurmayı topluyor. Harekat yapalım diyorlar. Diyorlar ki çıkarma gemimiz yok. Yani Kıbrıs'a asker çıkaracak gemimiz yok. Türkiye 1967'den 74'e kadar 6-7 sene onun el altından hazırlığını yapıyor. Bakınız o Türkiye'den buraya geliyoruz. Operasyona başlıyoruz. Üçüncü günün sonunda bütün dünya diyor ki burada diyor NATO silahları var. Siz bu NATO silahlarıyla uçağınızı, bu uçağı kaldıramazsınız, bu bombayı atamazsınız. Üçüncü günde duruyor. Rahmetli Erbakan o biraz tazyik yapıyor. Üç gün, yani biz bir hafta operasyon sürdürseydik Kıbrıs'ın tamamını ele geçirir ondan sonra masaya otururduk. Ama NATO silahlarıyla savaşıyorduk.
Evet.
Şu anda Suriye'de yaptığımız operasyonların o SİHA'ları, İHA'ları hani bazı aklı evveller diyorlar ya işte SİHA mı ekmek arasına koyacağız yiyeceğiz bilmem köprüden otoyol mu yiyeceğiz vesaire. Eğer bu askeri teçhizat ve mühimmatınız, bu teknolojiniz olmasaydı operasyonu yapamazdınız. Yaptırmazlardı size. Ertesi gün ambargo üzerine ambargo. Gördüler ki Türkiye'ye hangi konuda ambargo uygulamışlarsa Allah'a şükür öyle bir tezgah kurulmuş ki şeyde bu savunma sanayi müsteşarlığına bağlı özel ve kamuya ait şeyde Aselsan'da diyorlar ki şu diyelim ki kalemi sana satmıyoruz, ambargo uyguluyoruz.
Kanada mercek vermiyor.
Merceği satmıyoruz. Bir bakıyorsunuz 6 ay sonra o mercek yapılıyor. Üretiliyor ve diğer tedarikçilere de o Kanada'nın sattığının çok az fiyatına satıyor. Adam şimdi sana ambargo uyguluyor, arkasından pazarını kaybediyor.
Evet.
Artık dediler ki her konuda ambargo uygulama yoluna gitmeyelim, çünkü bu ters tepiyor.
Evet.
Bu nedenle artık Türkiye'nin bu askeri ve savunma sanayindeki geldiği nokta çok gurur verici. Hatta geçen bir konu konuşuluyordu. Beşinci nesil silah. Uçak.
Evet, uçakta. Kaan.
Amerika, Çin, Rusya'dan sonra Türkiye dördüncü, beşinci nesil, yani insansız savaş uçağını tasarımını yapıyor. Birkaç yıl içerisinde de üretime geçecek. Yani Türkiye bir zamanlar Anıtkabir'in bayrak direğini,
ipini,
bayrak direğin ipini ithal eden ülke konumundayken, çok değil 40 sene önce yaptığımız, bugün insansız savaş uçağı yapabilme, bunun motoru da dahil olmak üzere bunu konuşabiliyoruz. Yani bakmayın siz birilerinin Türkiye'de böyle yandık bittik vesaire. Hayat pahalılığı, evet, Allah yardım etsin fakir fukara, şu anda hayat pahalılığından
muzdarip
vesaire. Fakat iktidarı ele geçirecek olanlar bize daha iyi bir hayat sunacakları vesaire değil. İşte bütün bu projeleri durdurmak için
vaat ediyorlar. Evet.
Yani durdurmak için geliyorlardı. Halkımızın da sezgisi bunu gördü. Biz buna Anadolu irfanı diyoruz.
Peki hocam. Şimdi bundan sonra şunu söyleyebilir miyiz? Suriye'nin kuzeyi ABD güçlerine dar olacak diyebilir miyiz? Çünkü petrol kuyuları vuruluyor. Onlara rahat bir nefes alma imkanı tanınmayacak. Terör örgütlerini söylemiyorum. Onları destekleyen, onları silahlandıran ABD için bundan sonrası daha zor diyebilir miyiz?
Şöyle, elbette ki diyebiliriz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'deki pozisyonu bir hevesten ibaret değil. Çünkü Amerika'yı buraya sevk eden güç Amerikan menfaati ve çıkarı değildir. Yani bunun altını kalın bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'da savaş çıkarırken Polonya, Almanya gibi artık NATO'nun gereksiz olduğunu söyleyen ve Amerika ile ilişkilerini tavsatan bu ülkeleri tekrar hizaya getirmek için. Burada bir Amerikan çıkarı söz konusu.
Evet.
İşte diyelim ki Tayvan meselesinde Amerikan çıkarı söz konusu. Körfez petrollerin, ama Irak-Suriye denklemindeki olaylarda Amerika'nın çok fazla bir çıkarı yok. Hatta Trump bunu deklar etti. Evet. Dedi ki yani biz dedi Türkiye gibi değerli bir müttefiği niye karşımıza alıyoruz dedi. Yani Suriye'de ne var da yani biz bunu karşımıza alıyoruz. Burada Siyonist çete, İsrail'in o Fırat'la Nil arasında vaat edilmiş topraklar meselesi vardır. Buraların insansızlaştırması meselesi vardır. Ve bunlar öyle bir yıllık, beş yıllık, on yıllık değil, yüz yıllık projelerdir. Bu nedenle Amerika mı işte İsrail'i yönetiyor, İsrail mi Amerika'da etkili, yani tavuk yumurta gibidir. Yani Siyonist çetenin Amerikan yönetimiyle olan ilişkisi, yani
öyle.
Böyle bir ilişki. Bu nedenle İran kuzeyinde, bakın Erbil'de, Süleymaniye'de Amerika üniversiteleri var. Hatta bir de FETÖ Üniversitesi var.
Evet.
Ve İncirlik üssünü Türkiye tehdit ediyor ya, işte arada İncirlik'i kapatalım filan. İncirlik'ten daha büyük üssü kurdu Amerika İran kuzeyinde.
Evet.
Yani Orta Doğu coğrafyasında en büyük üssünü İran kuzeyine kurdu. Suriye'de fıtrak gibi üsler inşa etti. Yani bunlar öyle gelişi güzel DAEŞ'le mücadele için filan yapılan şeyler değildir. Tamamen İsrail'in güvenliğini çevreleme projesidir ve bunu da Amerikan aklı değil, Siyonist aklın Amerikan devletine al ver ilişkisidir. Çünkü onların da birbirleriyle karşılığı çıkarları söz konusu. Bu nedenle biz orada üç tane çapulcu PKK'lı ile mücadele etmiyoruz. Arkasında Amerika var. Amerika'nın arkasında Siyonist güç var. Siyonist dediğinizde dünyadaki parayı, medyayı, silahı
yöneten,
enerjiyi yöneten bir güçtür bunlar.
Peki hocam, son tahlilde şunu soralım. Bu harekatlar şu anda hava gücüyle yürütülüyor. Bir kara harekatına dönüşme ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Bunda sonuç alma noktasında da
kara harekatı olmadan zaten askerde bize şunu söylemişlerdi. Zafer süngünün ucundadır. Yani karadan operasyon yapmadan, mesela Yemen'de biliyorsunuz Husilerle Suudilerin arasındaki mücadelede Suudi Arabistan milyar dolarlık silahlarla sürekli havadan bombardıman yaptı. Karadan gidip
giremediği için
hiçbir alan kontrolünü yapamadı. Evet. Şimdi Türkiye kara harekatını muhtemelen yapacaktır ama bunun metodu nasıl olacaktır konusunu biraz açıklamak istiyorum. Türkiye uzun bir süredir ÖSO dediğimiz Özgür Suriye Ordusu mensuplarını ismi değiştirilerek Suriye Milli Ordusu'na çevrildi. Bunlara eğit, donat, nasıl ki Amerikalılar orada PKK'ları eğitiyor, donatıyorsa Türkiye'de boş durmadı. Hem Suriye içerisinde hem Türkiye'den gençleri, Suriyeli gençleri eğiterek, donatarak bir ordu oluşturuldu. Şimdi onlar ön safta savaşacaklardır. Ama Türk komandoları onlarla birlikte savaşacak mıdır, yoksa onlar savaşacak, Türkiye onlara lojistik destek mi verecek? Onu bakıp göreceğiz ama kara harekatı olduğu zaman bu böyle bir ordunun da var olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü nokta diyoruz. İkinci bölümde yine önemli başlıklar var konuşacağımız. Onlarla devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, bizden ayrılmayın. Aranın ardından Medeniyet Coğrafyamız programına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla programımıza devam ediyoruz stüdyomuzda. Hocam, önemli bir başka bu haftanın başlıklarından biri de Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan son Karabağ Savaşı'nın alınan netice ve sonrasında Zengezur koridoru noktasında işte İran'dan mı yoksa Ermenistan'dan mı bu koridor geçecek, buna dair netlik henüz yok. Ama Türkiye, eğer Ermenistan buna razı değilse, bu koridor İran'dan da geçer. Böylelikle İran'dan Azerbaycan'a da bir kapı açılır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buradan devam edelim. Şu anda Azerbaycan-Ermenistan bu ihtilafında gelinen noktada ne durumdayız? Bu koridorun gerçekleşmesi için neler gerekiyor?
Evet. Şimdi olayın tarihi sürecini birkaç cümleyle özetleyelim ve Zengezur koridoruna öyle gelelim. Malumunuz 1991 yılında Sovyetler Birliği dağılıp Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan 3 tane Güney Kafkasya'da bağımsız cumhuriyet oldu. 15 tane de Sovyetlerden devlet ortaya çıktı. İşte Güney Kafkasya'da Sovyetler Birliği sonrası Rusya oradaki güvenliğini, oradaki varlığını Ermeniler üzerinden sürdürmeyi hedeflediği için, nasıl sonuçta Türkiye ve Azerbaycan Türk ve Müslüman bir ülke, Gürcistan'ın Avrupa'ya olan bir sempatisi vardı. Ermenilere silahlarını, tanklarını, toplarını, lojistiğini, hatta Rus subaylar Ermeni üniforması giyerek Azerbaycan askerlerini ve Azerbaycan halkını, işte bu Hocalık katliamından biliyoruz, Azerbaycan'ın %20'sini işgal etti. Arkasından Türkiye Karabağ Savaşı'yla bu 2021'de önce o 7 rayonu kurtardı. Geçtiğimiz ayda yapılan operasyonla da Dağlık Karabağ bölgesinin başkenti konumundaki şehir olan Hankendi'ye girdi. Hocalı'ya girdi. Dolayısıyla artık Karabağ meselesi çözüldü Azerbaycan açısından. Tamam. Çünkü diyor ki orada 100 bin civarında Ermeni var Karabağ bölgesinde. Onlar isterse Ermenistan'a göçebilirler, isterse
entegre olabilirler.
Azerbaycan vatandaşlığını alarak vatandaş haklarını tamamen faydalanabilir. Dolayısıyla Şusa koridoru, yani Laçin koridoru falan deniyordu Dağlık Karabağ. Evet. O koridorun
gerek kalmadı.
Zengezur konusuna gelince de masada Azerbaycan şu kartı açtı. Dedi ki size 500 milyar dolara kadar tazminat davası açabiliriz. Çünkü siz bizim ülkemizin %20'sini 30 yıl boyunca işgal ettiniz. yaktınız, yıktınız. Şu anda döşedikleri kara mayınlar var. Yani bunca zaman geçtiği halde mayınların çok az bir kısmı
temizlenebildi.
Onların haritalarını da vermiyor. Dedi ki bunun bedeli olarak siz ya bu tazminatı ödersiniz ya da Azerbaycan devleti tazminat istemez. Bunun karşısında bir Zengezur koridorunun açılması zaten ateşkes anlaşması imzalanırken böyle bir şart da söz konusuydu. Ama burada küresel bir bilek güreşinin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mesela Çin'in bu Zengezur koridorunun açılmasını canı gönülden istediğini söyleyebiliriz. Çünkü Çin bölgede soft power dediğimiz Pekin'den Londra'ya kadar otoyollarla, hızlı trenlerle ticaretin gelişmesini
İpek yolunu canlandırmak istiyor.
Tarihi İpek yolunun bugünkü aktüel halini. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ise tam tersine burada bir kaos olmasını ve bu yolun
açılmamasını
istiyor. Kendi çünkü deniz yoluyla olsun istiyor bütün ticaret. Çünkü bütün limanları kontrol edebiliyor Amerika Birleşik Devletleri. Hatta DAEŞ'in bir kısmının Afganistan'a transfer edilmesi, Amerika'nın Afganistan'dan apar topar kalkıp orayı terk etmesi, orada bir kaosun oluşmasını bekliyordu. Beklediği kadar da olmadı. Aslında bir kanlı bir iç savaşın olması bekleniyordu Afganistan'da ama çok şükür fakirlik var, çaresizlik var ama bekledikleri kaos gibi bir kaos olmadı. İnşallah da olmaz. İşte bu Zengezur koridorunun açılması Türkiye açısından Türk dünyasıyla Türkiye'nin ticaretinin, kültürel bağlarının, ekonomik olarak entegrasyonunun bir sonucudur. Türk Devletleri İşbirliği Teşkilatı'nın en önemli halkalarından biridir bu koridorun açılması. Evet. Bu tabii ki küresel anlamda Çin'in işine geliyor, Amerika'nın işine gelmiyor, İran'ın işine gelmiyor. Çünkü İran Türk tırlarından büyük ölçüde paralar gelir elde ediyor ve stratejik olarak da İran'ın menfaatine değil daima Türkiye'nin kendine bağımlı kalmasını bu konuda ister İran. Ancak işte bu koridorun açılması artık şimdi önemli. Türkiye ve Azerbaycan Ermenistan'a şu teklifte bulunuyor. Bakın diyor siz 30 yıl boyunca Karabağ işgali yaptınız. Bunun neticesinde elinize hiçbir şey geçmedi. Halbuki Bakü Tiflis Ceyhan boru hattının Tiflis'e uğraması yolu oldukça uzattı. Ve maliyeti uzattı ve Ermenistan bypass edildi. Halbuki 90'lı yıllardan itibaren barış ortamı söz konusu olsaydı bütün o petrol boru hattı, TANAP dediğimiz doğalgaz boru hattı hepsi Ermenistan üzerinden geçecekti. Ermenistan çok büyük ölçüde buralardan transit geçiş ücreti elde edecekti. Bunlar hepsinden mahrum oldu. Diyor ki geçen geçti en azından bu Zengezur koridoru konusunda ayak diremezsen Azerbaycan ve Türkiye ile barış yaparsan bundan sonrası için bir takım kazanımlar olabilir. Yani Türkiye diyor Ermenistan olmasa bunu İran'dan geçiririz. Yine siz boşa düşersiniz. Paşinyan'a ve Ermeni halkına bu mesaj veriliyor. Ancak diasporanın sözüne kulak vermeyin. Diaspora sürekli olarak Ermenistan'ın yönetimini ve halkını fişteklemiştir. Türkiye'ye ve Azerbaycan'a karşı her defasında da hüsran sonuçlanmıştır. Türkiye ve Azerbaycan'ın şu andaki Ermenistan yönetimine ve halkına bu koridor konusundaki ısrarı bu şekildedir diye özetleyebiliriz. Evet.
Şöyle bir kara propaganda da yürütüldü uluslararası arenada. İşte Azerbaycan Ermenileri katlediyor, işte yaşam haklarını ellerinden alıyor gibi kara propaganda yürütüldü. Birleşmiş Milletler heyeti Karabağ'da incelemelerde bulundu. Fakat açıkladıkları şu oldu Birleşmiş Milletler'inin. Burada herhangi bir soykırım, katliam vesaire yok. Aksine Ermenilerin daha iyi yaşamaları için okulların, hastanelerin vesaire gibi altyapı, üst yapı çalışmalarının ortaya konulduğunu görüyoruz dediler. Bu da dünyaya verilen bir mesajdı.
Evet, Aliyev'in...
Evet, hemen onu da dile getirelim hocam. Avrupa siyasi topluluğu İspanya'nın Granada şehrinde toplandı. Burada Fransa, Almanya, işte Avrupa Birliği, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da bir toplantı yapması öngörülüyordu. Fakat Türkiye bu toplantıya dahil edilmedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Türkiye yoksa biz de bu toplantıda olmayız dedi. Bir de şunu da ekledi. Fransa'nın olduğu hiçbir toplantıya katılmayacağız dedi. Fransa'nın çünkü Ermenistan'a yönelik desteği, hem silah desteği hem de propaganda desteği devam ediyor. Dışişleri Bakanı da oradaydı. Ağrı Dağı'nı görselini paylaşarak Ermenistan'da bulunduğunu ifade etti. Bu da tepki çekmişti. Aliyev'in bu tutumunu nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye'li bir masa kurulur mu?
Takdire şayan bir tavır diyoruz. Çünkü Osmanlı coğrafyasından batıya göç eden Ermenilerin önemli bir kısmı Fransa ve Amerika'ya gitti. Evet. Fransa'nın Marsilya şehri ve Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya eyaleti hatırı sayılır zengin Ermenilerin olduğu. Yani mesela Türkiye'de TÜSİAD'cılar 500 aileden oluşuyor ama diyelim ki Türk ekonomisinde ve siyasetinde önemli etkileri vardır. Yani Ermeniler sayıca 3-500 bin bir nüfusu vardır Fransa'da. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nde hakeza ama ekonomik ve siyasi güçleri ve oluşturdukları lobiler bakımından önemlidir. Minsk grubu oluşturulmuştu. Hı hı, evet. 30 yıl boyunca Fransa, bakın Minsk grubu Fransa, Rusya, Amerika'dan oluşuyor. Ve bu oluşumun düşünebiliyor musunuz? En fazla Ermeni diasporasının olduğu Rusya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri oturacaklar. Azerbaycan, Ermenistan sorununa
çözüm bulacaklar.
Tarafsız bir çözüm bulacak. Bu
mümkün tilkiye, olmadı zaten.
Yani kediye ciğer emanet etmek, evet, gibi bir şey. Ve Aliyev'in Fransa'ya güvenmemesi, Türkiye olmadan o toplantıya katılmıyoruz demesi artık taşların yerine yavaş yavaş, hı-hı, oturduğunu gösteriyor. Bir diğer konu, yani bu toplantıdan çıkacak kararın da herhangi bir bağlayıcılığı da yoktur. Yani herkes, evet, kendine göre bir burada misyon üstlenmeye çalışıyor. Ve gereken yapılmıştır ve bu konuda artık bu olay, her gelişen siyasi olayda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve işbirliğini artık stratejik ortaklık, evet, seviyesine ulaştırdı. İki devlet, bir millet söylemi, hı hı, artık ete kemiğe bürünüyor diyebiliriz bu olaylardan sonra.
Peki hocam, devam edelim. Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye buna liderlik ediyor. Dün de Irak Savunma Bakanı Ankara'daydı. Güvenliğin konuşulduğu kadar tabii bu meselenin de konuşulduğunu tahmin edebiliyoruz. Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi nedir? Türkiye'ye, Irak'a, bölgeye ne gibi katkılar sunar? Bir de bu yolun devamı olarak İstanbul Boğazı'ndan 3. köprü üzerinden bir demir yoluyla Avrupa'ya uzanması söz konusu. Buna da Birleşik Arap Emirlikleri finanse olarak destek olacak. Böyle bir anlaşma, hı hı, söz konusu. Bu konuyu nasıl yorumlarsınız?
Şimdi sondan başlayacak olursak 3. Boğaz Köprüsü, Yavuz Sultan, evet, Selim Köprüsü yapılırken o gidiş geliş köprünün o 4 gidiş 4 geliş şeritlerin, hı hı, arasına bir de demir yolu hattının projesi yapıldı. Yani o köprü yapılırken bunlar, evet, fizibilite de vardı. Fakat finansman bulmak, yani bu milyar dolarlarla olan işler, hı-hı, bunlar. Şimdilik otoyol açıldı. Tren yolu henüz beklemedeydi. Bu tarihi, evet, İpek yolunda bir uzantısıdır. Yani Karadeniz sahil yolu olsun, diğer Türkiye'nin, evet, otoyolları vesaire. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nden elde edilen o finansman kaynağı. Çünkü bu insanlarda da petrodolarlar var, paralar, hı-hı, var. Bunlar da yatırım yapacak, kar getirecek yerler arıyorlar. Ve bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Evet. Basra Körfezi'nden Türkiye'ye uzanacak olan az önce bahsettiğiniz ticaret yolu ise ülkeler sürekli olarak ticaret rotalarını çeşitlendirmek istiyorlar ki elleri güçlensin. Herhangi bir yerde ambargo, savaş, evet, benzeri durum olduğunda diğer alternatifi kullanabilsin anlamında. Türkiye'nin mesela Kerkük-Ceyhan boru hattı yoluyla bir enerji nakli söz konusuydu. Bunu mesela Almanlarla Abdülhamit döneminde yapılan Berlin-Bağdat demiryolu inşaatı vardı. Bugün dikkat edin, Karayolları Genel Müdürlüğü yazar.
Evet.
Türk Hava Yolları yazar. Ama bir tek demir yolların üzerine bir de Cumhuriyet yazıyor.
Evet.
TCDD.
Evet.
Halbuki Cumhuriyet kurulduğunda 6000 kilometre civarındaki demir yolların kahir ekseriyeti Osmanlı'dan evet. kalma Abdülhamit döneminde Almanlarla yapılan biri işte Haydarpaşa Medine Hicaz demiryolu, diğeri de Bağdat Haydarpaşa demiryolu olmak üzere yani bu büyük hatlar inşa edilmişti. Fakat işte Cumhuriyet'in de böyle bir özelliği oldu. Osmanlı'nın yapılan iyi şeylerin üzerine konuldu. Mesela Cumhuriyet daha 100 yaşına gelmedi ama polis teşkilatımız.
Tabii ordu.
Ordu teşkilatımız, demiryolu teşkilatımız, Kızılay. Posta teşkilatımız. Evet. Hani biz 23'te yeniden doğmuş bir devlettik. Yani biz her şeyle Osmanlı bakiyesi bir ülkeyiz. Tabii. Ve yeni bir rejim kurulduğunda ilk 10 yıl eski rejimi kötülemek normaldir. Mesela İran'da da Hümeyni devrimi oldu. 79'dan 90'a kadar filan şahlık filan kötülendi. Ama şu anda hiç kimse şaha küfür etmez İran'da. Şahlık rejimi. Yani orada bizim devamı izlerler. Evet. Yani 100 yıl geçti hala Türkiye'de bir kesim insan Osmanlı'ya küfür etmeyi kendine bir vazife sanan mankurtlarımız vardır. Şimdi bu ticaret yoluna gelecek olursak Basra Körfezi'nden Bağdat'a, oradan Türkiye'ye ulaşacak bu yol. Türkiye'nin Irak başta olmak üzere bütün Körfez ülkeleriyle ve Arap dünyasıyla olan ticaretini, ilişkilerini geliştirecek bir yoldur. Burada bir parantez açarak şunu söyleyeyim. Türkiye Tanzimat'tan bu yana üç damarı olan bir ülkedir. Yani bir tarafı hani Enver Paşa'nın başını çektiği Turancı bir damardı. Evet. Biz Türk Devletleri İşbirliği'ni kurduk. Bu damarı güçlendirmemiz lazım. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bir Türk dünyası. İkinci damar o ümmetçi damardır. Abdülhamit'in panislamizm siyasetidir ki biz o milli mücadeleyi yaptığımız silahların parasını gönderen Hindistan hilafet makamıdır. Biz bunu hilafeti kaldırdık diye övünüyoruz bugün maalesef. Fakat demek ki biz ikinci damar olarak İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere bütün İslam ülkeleriyle olan ilişkilerimizi güçlendirerek bu da Türkiye'ye bir güç katacaktır. Üçüncü damar da Batı'yla olan ilişkilerimiz. Yani biz NATO'dan çıkmamalıyız. Biz Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi sıcak tutmalıyız. Çünkü ticaretimizin %50'sini Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyoruz. Ama biz Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu iki damarı kesmişiz. Yani Türk dünyası ve İslam dünyası sadece Batı'yla. Biz tam tersini yapalım demiyoruz. Yani Batı'yla olan damarı kesip bu iki, yedi, üçünü birden canlı tutmamız. Hatta buna Rusya aksını da ekleyerek Türkiye böyle olduğu zaman güçlü bir devlet olur. Hem Avrupa'yla, Amerika'yla hem Türk dünyasıyla hem de İslam dünyası ilişkilerini geliştirmektir. İşte bu Irak'taki bu ticaret yolu da Arap ve İslam dünyasıyla olan ilişkilerin geçirilmesi, Zengezur Koridoru da Türk dünyasıyla ilişkilerin geçirilmesi açısından önemlidir. Bunlara dikkat çekmek istiyorum.
Evet, bugün bir köşe yazısında bu kalkınma yolunun aynı zamanda bir güvenlik duvarı da oluşturacağı ifade ediliyor. Bunu da eklemiş olalım
hocam.
Şöyle
ki yani ülkeler arasında hangi iki ülke arasında savaş olmaz biliyor musunuz? Ekonomik olarak birbirine bağlı, çok bağımlı güçlü, olan ülke savaşamaz. Bunu da ayrıca not etmek gerekiyor.
Peki hocam. Devam edelim bir başka önemli mevzuyla. Maalesef Filistin'de Mescid-i Aksa'da Yahudilerin ihlalleri devam ediyor. Mescid-i Aksa'ya baskınları devam ediyor. Sukot Bayramı sebebiyle. Buna da kısaca değinelim. Önemli bir başka mesele var. Balkanlar'da Kosova meselesi. Buna da değinelim hocam programımız dahilinde.
Evet. Filistin bizim kanayan yaramız. Bunu sürekli olarak gündemde tutmamız gerekiyor. Çünkü İsrail'in zaman olarak da mekan olarak da Mescid-i Aksa'da hak iddia etmesi, Süleyman Mabedi'ni oraya inşa etme projesi, bunu ilkokul çocuklarına ders müfredatında söylemiş olması, Ağlama Duvarı'nda Nil'den Fırat'a kadar işgal edilen toprakları geri alacağız diye, yani İsrail'in günlük hayatına girmiş konulardır bunlar. Bu nedenle onlar bu işi bu kadar üsteliyorlarsa biz de her programımızda, her platformda
gündemde tutacağız
Filistin'i
bunu.
Bakın önce İslam ümmetinin davasıydı Filistin davası, Kudüs, Mescid-i Aksa. Sonra bunu Arapların bir davası haline. Şimdi de gariban Filistinlerin değil.
Sonra da Gazze'lilere en
evet,
sonda.
Dolayısıyla bu yanlış bir tamlama ve önermedir. Biz bunu diyoruz ki bu ümmetin meselesidir. Ve bu meselede daima gündemde tutulmalıdır diye
Peki
düşünüyorum.
Peki hocam. Kosova'ya bakalım. Balkanlarda da hareketli günler yaşandı. Kosova sınırına Sırbistan askeri yığınaklar yaptı. Daha öncesinde Kosova polisine yönelik saldırılar vardı. Ölenler oldu. Gerilim Sırbistan'ın askeri yığınağıyla tırmanmıştı. ABD ve bölge ülkelerinden tepki gelince biraz sakinleşti. Bu arada Kosova Başbakanı'nın bir ifadesi var. Diyor ki Sırbistan Kosova'yı işgal etmek istiyor. Buna dair neler söylemek istersiniz?
Şimdi yine tarihe birkaç cümleyle atıfta bulunup bugünkü olayı açıklamaya çalışalım. 1389 Kosova zaferiyle o bölge Osmanlı toprağı haline geldi ve Balkanların Türkleşmesi, İslamlaşması 1389, bakın İstanbul'un fethinden çok önce oldu. Osmanlı yüzyıllar boyunca ki 500 yıl kadar Kosova'da, Makedonya'da, o bölgede etkin oldu. Yani bizim Makedonya'dan, Kosova'dan çekilmemiz Balkan Savaşı'na kadar 1911'e kadar, 12'ye kadar devam ediyor o bölgede varlığımız. Osmanlı'nın çekilmesinden sonra Sırp, Hırvat, Sloven Federasyonu kuruldu. Daha sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Marşal Joseph Broz Tito'nun liderliğinde Yugoslavya Federasyonu kuruldu. Yugoslavya Devleti 6 Cumhuriyet, 2 özerk bölgeden oluşuyordu. 6 Cumhuriyet dediğimiz Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Makedonya'dan oluşuyor idi. Fakat Sırbistan'ın içerisinde kuzeyde Vojvodina bölgesi Macar azınlık oluşuyordu. Güneyde de Arnavutların çoğunlukta olduğu Kosova bölgesi. Yani Kosova'ya ayrı bir cumhuriyet değil, özerk bir yapı verildi. İşte Yugoslavya dağıldıktan sonra herkes kendi yoluna gidince Kosova'daki o özerk bölgedeki insanlar dediler ki ya buranın %90'dan fazlası Arnavut ve Müslüman.
Evet.
Sırplar Ortodoks Hristiyan ve Slav'dırlar. Biz etnik olarak da farklıyız, dini olarak da. Bunlar bağımsızlık mücadelesi başlattılar. Buna karşılık Karadžić sizin özerkliğinizi de kaldırıyoruz dedi. Ve Bosna Savaşı'nın bitmesinden hemen sonraki Dayton Anlaşması'yla Bosna Hersek'te bir geçici de olsa bir barış ortamı sağlandı. Derken Kosova yanmaya başladı. İşte bunun üzerine Türkiye'nin baskısıyla Türkiye NATO üyesi olarak Amerika'ya şunu söyledi. Yani biz Bosna'da düştüğümüz hataya tekrar düşmek istemiyoruz. Avrupa'nın göbeğinde ikinci bir Bosna olmasını istemiyoruz. Ve NATO hava harekatı düzenleyerek Sırp güçleri Kosova'dan çıkarttı. Kosova bağımsızlığını ilan etti. Kosova bağımsız olduktan sonra Rusya, Sırbistan gibi ülkeler bunu benimsemediler.
Evet.
Ama şu anda 100 civarında ülke Kosova'yı bağımsız bir ülke olarak kabul ediyor. Şimdi gelelim bugünkü olaya. Bu defa Kosova'nın içerisinde Mitrovica bölgesi var. Sırbistan'la sınır bölgede. Burada 3-5 kasabada Sırplar çoğunlukta ve de bunlar %3-4'lük bir nüfus oluşturuyor.
Genel toplam.
Kosova'nın 2 milyona yakın nüfusu içerisinde %3-4-5 çünkü nüfus sayımlarına da katılmadı bunlar, boykot ettiler. Seçimlere de katılmıyorlar. Evet. Biz diyorlar Sırbistan'la birleşeceğiz. Siz meşru bir devlet değilsiniz diyorlar. Hatta Kosova polisini öldürdüler. Daha sonra kişiler değişti. Bu arada şunu da not edelim. Balkanlardaki bu hencameden Amerika yine
kazançlı
çıktı. Balkanlardaki en büyük üssünü Kosova'da kurdu. Şu anda Kosova ile Sırbistan arasındaki mücadelede Sırplar geleneksel olarak Ortodoks Hristiyan olduğu için Ruslarla işbirliği yaparken Amerika ise şu anda Kosova'da iki tane güç popülerdir. Biri Amerika, biri Türkiye. Yani Türkiye'yi geleneksel olarak severler ama Amerika'ya da toz kondurmazlar. Yani o Sırpları bombardıman yaptı bizim bağımsızlığımızda. Amerika da bunun ödülü olarak oraya
üst kurdu. Avrupa'nın en büyük üssünü.
Balkanların en büyük üssünü oraya inşa etti. Şimdi Kosova'daki Mitrovica bölgesinde şöyle bir özelliği var. Kosova'nın en büyük maden kaynakları orada. Yeraltı madenleri bakımından zengin. Kosova diyor ki burayı kaybedersem yani ekonomik olarak ayakta durmam zorlaşır. Sırbistan'da buradaki nüfusun Sırp çoğunluğundan dem vurarak orayı
ele geçirmeye çalışıyor.
Bir şekilde, de facto bir şekilde, yani senin bağımsızlığını
tanımıyorum.
Diyerek. Tanırsam bile burayı bana verirsen tanırım gibisinden bir pazarlık koz olarak kullanılıyor. Bakalım bu hamur çok su götürür. İleriki aylarda, yıllarda Mitrovica meselesi Kosova, Sırbistan arasında sorun olmaya devam edecek. Çünkü biz Balkan seyahatimiz sırasında o kapılardan geçerken mesela pasaport sormuyor Sırbistan. Orayı hala kendi toprağı gibi kabul ediyor.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu gündem başlıklarıyla bu haftalıkta programımızı nihayete erdiriyoruz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeniden Medeniyet Coğrafyamız programında birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.